İyi günler der diyeceğim. Sonra sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz.
Ne güzel, ne mutlu bizlere.
Maşallah.
Evet, Fikret Bey tarz yapmışsınız, yakışmış.
Teşekkür ederim abi. Sizin maşallah. Tarzınız her zaman muhteşem. Yine çok etkileyici, çarpıcı bir görünümünüz var maşallah.
Çarmış.
Ceketiniz.
Niye ki ya, normal.
Ayakkabılarınız.
Ayakkabı, sıradan bir ayakkabı. Ne var ayakkabıda?
Papyonla ayakkabının mavisi aynı ton. He?
Gerçekten ayakkabı sıradan bir ayakkabı. Ben rahat da giyiyorum başka bir şey. Havada rahat bir ayakkabı bu kadar. Efendim?
Kemeriniz ve mendiliniz.
Sıradan ya işte o hani o... Çıkarken aldık. Evet ne varsa o hemen giyip çıktım.
Maşallah.
Benim mavilerin ceketinizin çizgileriyle uyumlu olması hocam.
Maşallah. Yani evet.
Maşallah.
Ceketin çizgilerinde işte firman dediğine göre. Fikret Bey dinliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Elazığ İl Kongresi'nde konuştu. Şu açıklamaları yaptı. 200 yıldır nerede bir terör hadisesi, nerede bir kargaşa varsa orada mutlaka bir takım güçlerin hesabı vardır. Biz şanlı ecdadımızın başarıları ile öğrendiğimiz kadar tarihimizden ders almasını da bilen bir milletiz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendi yılan çukuruna atmak da bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Öyle veya böyle bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.
Şahane konuşmuş Tayyip Hocam.
Maşallah.
Tayyip Hocam bu konuşmasına bir alkış. Muhteşem, tam kabadayıca ve yiğitçe konuşmuş.
Maşallah.
Ama hiç vakit kaybetmeyelim. Yani ay falan geçmesin. Haftasına gününe bitirelim.
İnşallah.
Esat'la falan da konuyu kendi işimizde halledelim. İnşallah.
İnşallah.
Evet dinliyorum.
Konuşmasında Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti Sayın Erdoğan. Şöyle söyledi. Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklamış olması şüphesiz milli mutabakatın nedenle güçlü şekilde oluştuğunun ifadesidir. Bu vesileyle şahsım, partim, milletim adına teşekkür ediyorum. Zira bu ümmetin birliği çok önemli, dedi.
Ümmetin birliği, ümmetin evet, bak lafa inşallah. Dikkat et.
Maşallah.
İttihat-ı İslam. Böyle insanı biz daima iktidarda tutarız.
İnşallah.
Allah ömrünü uzun etsin. Evelallah.
İnşallah.
Öbürlerinde öyle bir ifade göremiyoruz. Ne İttihat-ı İslam, ne İslam Birliği. Çok küçük meselelere kafa takıyorlar, basit. Yani milli büyük meselelere kafa takmıyorlar. Ya Türkiye'nin parçalanması var, İngilizlerin devleti var, konu o. Taktıkları konulara bakın. Ya taktıkları konuların alaladeliğine bakın yani. Çok basit, sıradan. Yani handalı mandalı, yan kapının mandalı yani. Hiç alakasız konular. Varsa bile yani ana konuyla alakası olmayan konular. Kardeşim, ana konu ne? Türkiye'nin bölünmesi tehlikesi. Ve İttihat-ı İslam bir an önce olması konusu. Sen neden bahsediyorsun ya? Aslında bir baksalar utanırlar. Ya şimdi tamam, mesela burada bir adam cam kırdı. Ama burada da bir adam öldürdü birisi. Şimdi ben cam kıranın peşine mi giderim, adam öldürenin peşine mi giderim? Adam öldürelim peşine giderim, onu yakalarım. Cam kıranla ben ne uğraşacağım yani? Hele harikada hallolur o. Bir şekilde hallolur. Cam kırmayı ana konu haline getirirsen, katil kaçar. Gelir sen de vurur ayrıca. Allah sevgisin. Evet. Dinliyorum.
Asal Kef, Mehdi'nin yardımcısı mı olacak?
Şimdi yakışıklım, Kehf suresi bir kere bir olayı, bir konuyu anlatıyor. Yani ahir zamanda meydana gelecek bir olayı bahsediyor. Başından sonuna kadar derli toplu olarak Mehdiyeti bütün detaylarla anlatan bir suredir. Kehf suresi. Deccaliyet devri olması, gençlerin bir mağaraya sığınması, çok az olmaları, toplum tarafından baskı görmüş olmaları, toplumun onlara nefes aldırmaması, fakat onların çok başarılı ve hidayet ehli olmaları, fakat halkın bunu bilememesi, anlayamaması, ailelerin o çocuklara çok baskı yapıyor olması, çocukların ailelerden bizar olup kaçıp kendi aralarında yaşamaya karar vermeleri, Hızır'la karşılaşma, devlet yıkılması, devlet kurulması, Zülkarneyn, dünya hakimiyeti, çok net, salih, açık Mehdiyet yani. Ebced'iyle, konularıyla, yani o kadar detaylı Mehdiyet anlatıyor kardeşim, yani Mehdiyet'in evine varıncaya kadar, mekanına varıncaya kadar, Kur'an hepsini anlatır. Kur'an'da yok yok. Mesela halkın o gözünden kaçar. Diyor ki, dağın efendim sağ tarafında bir yeri yerleştiler diyor. İsa Mesih konusunda Hazreti Meryem. Ya hangi dağ bu? Ve dağ niye bizi ilgilendirsin dağın sağı? Yani Allah bir şey anlatıyor. Durduk yere Allah dağın sağı der mi yani? Dağın sağında birileri var demek. Bir dağ var ve dağın sağı var. Yoksa dağın zaten görmediğimiz, bilmediğimiz bir şey gelmiş geçmiş. Allah öyle bir detay vermez. Yani kimseyi ilgilendirecek, yani ders verecek bir yönü yok onun çünkü. Yani olabilir, hani hiç olmayacak bir şey değil ama Allah hep hikmetledir. İlla ki tabii ki gene hikmet olur her ülkede öyle bir şeyde. Fakat mesela Ashab-ı Kehf'e de baktığımızda büyük bir mağara veya büyük bir ev anlaşılıyor. Evin diyor genişçe olan salonunda toplanıyorlardı diyor. Geniş yerinde toplanıyorlardı. Şimdi bu açık detaylı bir anlatım. Yoksa Kehf nerede toplanıyor kimseyi ilgilendirmez. Geçmiş bir konu olsa. Gelecek bir konudan bahsediliyor burada. Büyük bir camiden bahsediliyor. Yeni yapılan bir binadan bahsediliyor. Sayıların az olmasından bahsediyor ve 309 rakamı telaffuz ediliyor. 309. Mehdi talebelerin sayısı da bu aynı zamanda. 309. 13'tür de. Hızır. Lan kaç oluyor?
310.
10. Cebrail.
311.
Mikail.
312.
İsrafil.
313.
Yanındadırlar diyor çünkü. Evet, beraber. 313. Şimdi Kehf suresini bize anlatın deseler, anlatsak insanlar hayretler içinde kalır. Ama bu devirde ben bu zamanda anlatmam. Tahakkukat bekleriz. Tahakkukat bekleriz. Akan su kenarı. Nerede akıyorsun? Suyun kenarında. Niye Hızır'la kayalık bir yerde buluşuyorlar? Kayalık. İstanbul'da kayalık neresi var? Bir bakın bakalım. Nereye kuruluyor kayalık? Yani üstüne ne kurulur? Efendim. Niye balıklar oraya toplanır? Falan. Yani ucu sonu yok. Anlatılır da anlatılır. Evet, dinliyorum.
Merhaba, küçükken yazar olmayı istediniz mi?
Senin sevimliliğin hayret edecek şekilde sevimlisin. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Çok nurlusun. Hem bebek yüzlüsün ama delikanlılığa da geçmişsin. Delikanlılığın yakışıklığı da üstüne tam anlamına hakim olmuş. Allah sana uzun ömür versin, kötü insanlardan kurtulsun. Kötülerden seni uzak tutsun, cennetiyle şereflendirsin, seni nuruyla sarsın, cennette de kardeş etsin seni Allah. Küçükken yazar olmayı, herkes şöyle fulü olarak düşünür. Yani fulü olarak aklımda vardı, ressamlık, yazarlık falan tabii kafamdan geçiyordu. Ama böyle bu kadar kapsamlı yazar olacağım, 300'ün üzerinde kitap yazacağım, 73 yabancı dile çevrileceğim, yüz milyonlarca satılıp dağıtılacağı. Ya tahayyül dahi edemezdim tabii. Evet.
Ve bu eserlerden faydalı olarak belgesel filmler yapıldı hocam, kısa filmler yapıldı. Birçok televizyon programı yapıldı. Maşallah.
Tabii.
Web siteleri hazırlandı.
Tamam, binlerce web sitesi hazırlandı.
Tabii, maşallah. Evet Fikret Efendi.
Üniversite yıllarınızda ülkücülerle aranız nasıldı?
Bizim Kurtuluş Lisesi ülkücülerin hakimiyetindeydi. Alparslan vardı böyle uzun boylu, çok sevimli bir tipti. Ondan karşılaşmıştım kolejin önünde. Böyle bir ülkücü tokalaşması yaptı şu parmak şey. Hocam ne yapıyorsunuz, nasılsınız falan dedi, okul bitmişti. Sen ne yapıyorsun Alparslan, hiç göremiyorum dedim. Mamaktaydım dedi. O zaman sıkıntım vardı. Mamakta tutuklanmış, bayağı bir süre kalmış Mamakta. Çetin vardı bizim okulda, lisede. Sıkı ülkücüydü. Efendim, dedi ki, hocam dedi, şimdi dedi, ülkücüler marş söyleyecekler dedi. Siz de dedi, orada gelip böyle teşrif edip baksanız dedi, çok iyi olur dedi. O zaman biz ders daha yok derse, yani yeni sınıfa girmişlerdi. Oraya doldu ülkücü gençler, okulun girişine, sağ tarafına. Sloganlar attılar önce, ülkücü sloganlar. Sonra marş falan söylediler. Gayet güzeldi yani, tebrik etmiştim o zamanlar. Bizim okulun arka kısmı öğrenci yurduydu. Niğde öğrenci yurdu. Orada ülkücülerin kalesiydi. Yani bayağı yaman bir ortamdı böyle. İşte Allah hayırlara vesile diyor. Çok iyi oldu ülkücülerin varlığı o devirde. Olmasa komünistlerin kontrolünde olacaktı. Felaket olacaktı. Yaşanmazdı oralarda. Facia olacaktı. Bizim mahallede de öyle. Ülkücüler orada bir ev tuttular çocuklar. Evin hiçbirinin penceresi yok. Orayı kale gibi kullanıyorlardı yani, böyle müstahkem mevki gibi. Komünistler aşağı inemiyorlardı. Yani bizim mahalleye inemiyorlardı. Çanakkale geçilmez, ince su aşılmaz diye böyle bir metrelik harflerle falan yazı yazmışlardı duvara. Boydan boya. Böyle kurt resmi. Ondan sonra üç hilal falan. Mahalle süslenmişti yani, kendine gelmişti. Bizim yine evin orada, 96'ların orada öğrenci yurtları vardı. Tamamı ülkücülerin kontrolündeydi. Allah'ın lütfu tabii, çok büyük bir nimet, çok iyi olmuştu. Aslan gibi delikanlı, onlar o zaman bıyıkları aşağı doğru bırakırlardı, şöyle şu tarz. Çok yakışıyordu ama sonra neyse vazgeçtiler. Bayağı iyi oluyordu. O zamanki heyecan dehşetti. Bir tek Sivas öğrenci yurdu, sol tarafta kalıyordu, karşı tarafta. Orası komünistlerin kontrolündeydi. Ben oradan geçerken işte Venceramos, bilmem ne falan böyle çağlardı hafif hafif. Böyle entel dantel. Bir gece amcamlara gidiyordum. Efendim orada bütün bölgenin ışıkları söndü birdenbire, her yer karardı. Ülkücüler o şeylerin, yurtların, karşı yurtların binaların üstüne çıktılar. Polis arabaları doldu o arada. Bir tek polis arabanın ışıkları aydınlatıyor ortalığı, yani öyle karanlık. Bir ülkücü bağırıyordu, işte Türkiye büyüsün diyor. Hep araziden Turan olsun diyorlar. İşte düşman ülkesi yıkılsın diyor. Viran olsun diyorlar. Tanrı Türk'ü korusun, yücelsin. En sonunda öyle bitirdi. Ama onun dışında çok fazla slogan vardı. Yani mesela biri başbuğ diye bağırıyor ama çok uzun. Ve çok canhıraş bağırıyor. Hep birden mahalle yıkılıyordu böyle Türkeş diye. Yani Sivas öğrenci yurdunda bence aklı başında olan kalmaması lazım. Ben o akşam amcamlarda kalmıştım ya, ama sabaha kadar, saat 4:30, 5, 6'ya kadar falan orada kaldım. İşte yanımda 2 kilo falan bisküvi götürüyordum ben, sağlam alıyordum. Çünkü daima misafirlikte bisküvi bulunmaz, zordur yani. Bir de nezaketle kaç, 3-5 bisküvi getirirler, ondan misafirlik olmaz yani. Hatta 2,5 kilo falan, 3 kilo falan da aldığım oluyordu ama 2 kilo almıştım o gün. efendim küt diye kırıp çaya sokup onu hiç düşürmeden yemek bir meseledir yani. Neyse sabahına döndüm. Şeyden dolmuştan yukarıda indim. Üste indim. Yani merak ettim orada ne olduğunu. Onun için bakayım ne yani. Baktım şeyin pencerenin o dış tarafına yani Sivas Öğrenci Yurdu'nun vitrinine boydan boya koskoca bir bozkurt resmi asılmış. Dedim Allah mübarek etsin. İçeriden de hazin hazin mehter marşı giriyor böyle. Yani köz sesleri falan giriyor. O gece herhalde oraya tahliye etmişler anladığım kadarına. Ya bir şekilde bir şey olmuş. Kredi Öğrenci Yurtlar Kurumu vardı bir de orada karşıda. Orada ülkücülerin kontrolündeydi. Çok iyi olmuştu yani. Devlet de destekliyordu benim gördüğüm ülkücüleri. Yani devletin birimleri de destekliyordu birçok birim. Süleyman Demirel de destekliyordu. Süleyman Demirel bir kere mecliste dövdüler. Meclis çıkışında. O vakte kadar Demirel ülkücüleri desteklemiyordu. Nurcuları da desteklemiyordu. Mesafeli duruyordu. Orada feci şekilde dövdüler Demirel böyle. Eli yüzü şişti. Televizyonla falan çıktı. O Demirel'i acayip kızdırdı. Ondan sonra ülkücülere müthiş ağırlık verdi. Nurcuları da desteklemeye başladı. Ülkücüler her yeri teker teker Allah'ın izniyle kontrol altına almışlardı. Sadece Mimarlar Odası kalmıştı. Adalet Partisi Genel Merkezi'nin karşısındaydı o. Ben oranın kuşatmasını yine oradaydım. Olay anında. Üstten ateş ediyorlardı. Şeyine, komünistler. Binanın üstünden. Alttan da cevap tarzında yani. Cevabı bir şey oluyordu. Ama orayı düşüremediler. Yani bir şey olduğundan olabilir yani. Konumu namüsait olduğundan olabilir. Yani fetih yarım kalmıştı o zaman. Tabii yani ben böyle bir şey destekliyor değilim. Yani ben, ama manen alınmasını çok isterim yani öyle çatışma falan var tabii ki. Ama orada çocuklar kendini koruyordu ülkücüler. Çünkü ateş ediyor adamlar. Aşağıda da zaten yani ateş eden de ülkücüler değildi, polisti. Karşılık veren çünkü sivildiler. Ama bak Demirel'in desteklerini o zaman gördüm. Çünkü yani ateş edildiğinde o şey Adalet Partisi Genel Merkezi'ne sığınıyorlardı. Yani ateş yoğunlaştığında bu destek olmadan olmaz. Yani polis de o çok olumluydu o zamanlar. Özellikle ülkücüler bu milletin medarı iftiharıdır. Türkiye'nin güvencesidir. Yani ülkücüler benim kanaatim Türkiye'de bir numaradır yani açıkça söyleyeyim. Hiç lamıcımı yok yani. Yok, yani Türkiye komünist olmalıysa onların vesilesiyle olmalı. Hiç gençlerin haberi bile yok. Binlerce ülkücü şehit edildi o devirde. Binlerce. Her gün günde 10-15 kişi şehit edilirdi. Kimsenin haberi yok. Ya yani onların kanıyla bu memleket kurtuldu yani. Her yeri sokak sokak, mahalle mahalle kurtardılar. İç savaş vardı adeta yani inşallah. Bir de çok fakirler benim canlarım. Mesela bizim mahallede baktım. Küçük bir eski bir evi tutmuşlar, kiralamışlar. Orayı ocak yapmışlar. Ülke ocağı ama çok küçük. Yine başka yerlerde, semtlerde de mesela paraları yoktu çocukların. Dergi zor çıkartıyorlardı falan ama çok küçük yerler kiralıyorlardı. Canıraş, canı gönülden hizmet ediyorlardı. O devirde kıymetlerini pek bilmiyordu zenginler onların. Halbuki onların sayesinde sermayeler de kurtuldu, malı mülkü kurtuldu yani. Haberi bile yok. Hatta karşı giriyorlardı. Ama en hatalı şey o zaman işte sıkı yönetim ülkücüleri de hedef aldı. Yani bu çok büyük hataydı, tarihi bir hata. Müthiş bir hata. Hani bir onlardan bir onlardan dedi ya Kenan Evren. Ya kardeşim sen nasıl adamsın ya? Sen nasıl bir kafan var senin? Ülkücülerin sayesinde ayakta kaldığın iflahını keseceklerdi senin. Tozunu çıkaracaklardı yani. Onlar vesile oldular. Bir onlardan bir onlardan ya. Alparslan Pehlivan adam birçok genci. Ya hatta yaşlarını küçük. Küçük yaşlı çocuklar. Onların yaşlarını büyültüp astılar o çocukları, şehit ettiler. Ya çok büyük günah. Çok büyük günah ya. Bir de nasıl onaylıyorsun ya? Meclise geliyor, onaylıyor. Ya çıkarım ben meclisten ya. Hiçbir şey yapmıyorsan çık. Meclise. Ülkücü gencin İdamına onay verilir mi ya? Bu nasıl bir kafadır ya? Allah vermesin ya. Tahayyül dahi edilemez yani. Hayır, diğerlerinde de mesela müebbet verebilirler. Hiçbir şey olmaz müebbet. Yatar da yatar adam ya. Yani özetle ülkücüleri her yerde koruyup kollamak, her yerde şefkat, her yerde destek hayati bir konudur Türkiye için. O çocuklar ne çile, halen de her yerdeler yani, ne çileler çekiyor. Hiç teşekkür dahi istemezler. Yurt içinde, yurt dışında, şu anda da her yerde faaliler maşallah. Ve hepsi de kabadayıdır, gerçek kabadayıdır. Çok temiz insanlar maşallah. Hakan kalk da şu tişörtü bir görelim. Seyircilerin umumi istek var. Ya kardeşim bu nasıl bir tarzdır ya? Maşallah.
Maşallah.
O ortadaki pehlivan. Sen gel. Şöyle şuraya otursun, sandalyeyi çevir.
Buraya.
Şuraya. Sporu hiç bırakmayın.
İnşallah.
Yani ara verirseniz bir daha başladığınızda vücut onu tolere etmekte zorlanır. Yani başlayan bir sporu hiç kesintisiz devam ettirmeniz lazım.
İnşallah.
Zorlamadan.
İnşallah.
Aynı tempoda.
İnşallah.
Evet, dinliyorum.
Merhaba, Hülya ben. Belçika'da yaşıyorum. Belçika'nın yerli halkı Müslümanlara karşı neden ön yargılı, onu öğrenmek istiyorum.
E canım, güzel yüzüm, niye ön yargılı olmasın ki? Sakal keseni öldüreceğim diyor adam. Namaz kılmayanı öldüreceğim diyor. Dinini değiştireni öldüreceğim diyor. Zekat vermeyeni öldüreceğim diyor. Kadını eve sokacağım diyor. Eğer dışarıya bakarsa pencereden falan, ya falakayla ya odundan döveceğim diyor. Eğer kırarsam bir yerinde de polis molis karışamaz diyor. Savcı da karışamaz diyor. Hristiyanlar kafir diyor. Yolun kenarına doğru itilmesi gerekiyor diyor. Resim gördü mü tükürmek lazım diyor. Heykel gördü mü tükürmek lazım diyor. Adam korkar tabii ki senden. Ay senden korkmaz da o tiplerden korkar. Adam ne bilsin senin ne hangi kafada olduğunu. Çünkü iki türlü Müslümanlık var. Bir Kur'an Müslümanlığı var, bir de şirk Müslümanlığı var. Şirk Müslümanlığı dünyayı sarmış, adamlar da korkuyor. Adama niye korkuyorsun denir mi ya? Adam kesiyor işte kıtır kıtır, doğuruyor. Berber ya, berber. Ne iş yapıyorsun berberim diyor. Ha öyle mi diyor. Şöyle çöksene sen diyor. Otomatik silah tarıyorlar adamı. Niye? Sakal kesiyor diye. Bakıyor sakalını kesmiş. Nereden aklına geldi sakal kesmek diyor. Ne bileyim ben eskiden beri keserim diyor. Ha eskiden beri kesiyorsun diyor. Yat diyor. Adamı koyun doğrar gibi doğruyor kör bıçakla. Bir 15 dakika uğraşıyor. Kafasını kesinceye kadar. E adama diyorsun, niye korkuyorsun diyorsun. Adam korkar tabii, çekinir. Bu kafada olur. Ama Kur'an Müslümanlığı cennettir. Adam Kur'an Müslüman olsan sana ne desin? Bağrına basar, iftihar eder yani. Sizin uçak ne zaman düştü?
5 gün önce inşallah.
5 gün. Telefon söndürük olduğu için özünüzle yakşı bir konuşma yapamadık. Maşallah. Ya bu Azeri lehçesi süper sevimli, anlatamam. Uçan pistiğimizde uçak düştü diyorlar. Telefon kapandı, söndürük diyoruz. Telefon söndürük oldu.
Açmaya da yanmak diyoruz.
Ne?
Telefonu yandır diyoruz.
Telefonu yandır. Şahane. Ya çocuklar sizlere konuşma. Ben hakikaten çok iradeli bir insanım. Çok çok iradeli bir insanım. Maşallah dedim kendime.
Maşallah.
Maşallah.
Yani. Sizleri alalım isterseniz.